Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten sonda, ilkte, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 1'de 1400 Hicri Kameri, 17 Cemadül Evvel 1443 ve miladi 22 Aralık 2021 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardında sırasıyla Muş Alparslan Üniversitesi hocası, Amerika'nın bölgede askeri varlığı üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi, İran'da bilim temelli ekonomi ve kalıcı turizmli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım Ahmet Eş. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler.
İran Dışişleri Bakanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüştü. İran-Azerbaycan-Gürcistan ulaştırma koridoru açıldı. İran-Suriye münakaşasının hiçbir askeri çözümün olmadığını bildirdi. General Pakbur, devrim muhafızlarının taarruz İHA'ları herhangi bir hedefi imha edebilir, dedi. Irak Dışişleri Bakanı Tahran'a gelecek. Rusya, Türkiye'nin ilk fırsatta askerlerini Suriye'den çekeceğini bildirdi. Irak'ın ikinci askeri üssünden Amerikan askerleri çekildi. Şimdi haberler.
Bakü'ye giden İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdurrahyan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki tarafın ilgilendiği konular hakkında görüş tatilinde bulundu. Görüşmede Azerbaycan Cumhuriyeti diplomatik heyetler arasında gerçekleşen görüşmeleri önemli nitelerken, iki ülkenin siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda münasebetlerinin gelişmesi için yeni adımların atılması gerektiğinin altını çizdi. Aliyev, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işbirliği yelpazesinin geniş olduğuna temasla, bu işbirliğinin iyi niyeticiler vereceğinden emin olduğunu vurguladı. Görüşmede İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan da Azerbaycan ve İran Cumhurbaşkanları arasında Türkmenistan'ın başkentinde düzenlenen görüşmeyi işaretle bu görüşmelerin iki dost ve kardeş ülkenin ilişkilerinde ciddi bir hareket ve durum noktası olduğunu kaydetti. İran Dışişleri Bakanı bugün ayrıca Azeri mevkidaşı ve parlamento başkanı ile ayrı ayrı görüştü. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan günübirlik Bakü ziyareti kapsamında bu ülkenin üst düzey yetkilileriyle bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan bugün sabah saatlerinde Bakü'ye geldi. Emir Abdullayan Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Parlamento Başkanı Sahibe Gaffarova ile ayrı ayrı görüştü. Bir heyet başkanlığında Bakü'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, üst düzey Azeri yetkililerle ikili ilişkileri geliştirme yollarını ve bölgesel konuları ele aldı. İran Dışişleri Bakanı Azeri yetkililerle görüşmede İranlı firmaların işgalden kurtarılan Karabağ'ın yeniden inşa sürecine katılması, iki ülkenin İran, Azerbaycan ve Gürcistan toprakları üzerinden Fars Körfezi Karadeniz Taşımacılık Koridoru'nun açılması gibi önemli konuları ele aldı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan Bakü'ye gitmeden önce yaptığı açıklamada Tahran ile Bakü münasebetlerinin geçtiğimiz aylarda ikili ilişkilerde yaşanan bazı yanlış anlamalara rağmen iyi, sürdürülebilir ve büyümekte olduğunu kaydetti. İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları son günlerde İslamabad'da İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının kulisinde bir araya gelmişti. Görüşmede iki ülkenin Dışişleri Bakanları ilişkilerin giderek gelişmesinden mutlu olduklarını dile getirmişti. İran ile Azerbaycan Dışişleri Bakanları görüşmede ayrıca iki ülkenin işbirliğine ilişkin son gelişmeleri masaya yatırmıştı. İki komşu, dost ve Müslüman ülke olarak İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkileri her daim çok iyi düzeyde olup giderek gelişmiş ve işbirliği alanları çeşitlenmiştir. İki ülke liderlerinin iradesi doğrultusunda Tahran ile Bakü, İkili ilişkileri daha da güçlendirmeye ve derinleştirmeye çalışmakta. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Haber bültenimize devam ediyoruz. İran, Azerbaycan, Gürcistan hattında 3 ülkeyi temsil eden 3 tırın Tebriz kentinden Batum limanına yola çıkmasıyla hizmete açıldı. İran, Azerbaycan, Gürcistan Ulaştırma Koridoru açılış törenini İran Karayolları Ulaştırma ve Bakım Kurumu'na bağlı Gümrük ve Transit Ofisi Genel Müdürü Cevat Hidayeti, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tebriz Başkonsolosu Bunyat Hüseynov, Gürcistan'ın Tahran Büyükelçiliği Kültür Ateşesi ve Doğu Azerbaycan Valisi katıldı. Tebriz'de düzenlenen törende konuşma yapan Hidayeti, yeni güzergahta bugün ilk deney seferinin yapıldığını söyledi. Hidayeti yeni ulaştırma koridorunun Güneydoğu Asya ve Avrupa pazarlarına erişim yolları oluşturmak için yapıldığını kaydederek deniz taşımacılığındaki maliyetler 3 kat arttığı için yeni fırsatın değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Hidayeti bu koridorun Doğu Azerbaycan eyaleti ve Tebriz'den başlaması bu eyalet ile ülkenin bölgesel yakınlaşma, ilişkilerin gelişmesi, ekonomik refah için parlak bir vizyon sağlar dedi. Azeri diplomatisi İran, Azerbaycan, Gürcistan koridorunun açılmasının başta İran'ın sınır illeri olmak üzere 3 komşu ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da gelişmesine ve artmasına yol açacağını söyledi. Daha önce İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Seyit Abbas Musevi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bu hafta yeni bir koridorun faaliyete geçeceğine tanıklık edeceğiz paylaşımında bulunmuşlar.
İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye ve Rusya temsilcileri ortak bir açıklama yaparak Suriye münakaşasının hiçbir askeri çözümü olmadığını belirterek bir kez daha Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcı rolü ile Suriyelilerin liderliği ve mülkiyeti altında sürdürülebilir ve pratik siyasi sürecin yürütülmesine vurgu yaptılar. İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye ve Rusya 17. Suriye Uluslararası Toplantısının sonunda ortak bir açıklama yaparak Suriye, Arap Cumhuriyeti'nin egemenliği, bağımsızlığı, toprak birliği ve bütünlüğüne güçlü taahhütlerine ve de Birleşmiş Milletler anlaşmasının amaç ve ilkelerine vurgu yaparken herkesin bu ilkelere saygı duyması gerektiğinin altını çizdiler. Nur Sultan'da düzenlenen toplantının ardından yayınlanan açıklamada garantör ülkeler olarak İran, Türkiye ve Rusya terörizm ile tüm şekli ve tezahürü ile mücadele için işbirliğine vurgu yaptılar. Üç ülke temsilcileri sivillerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ve sivil tesislere düzenlenen saldırıları da kınadılar.
İran, Türkiye ve Rusya Astana formatı kapsamında Şubat veya Mart 2022'de Tahran'la bir araya gelecekler. İran Dışişleri Siyasi İşlerden Sorumlu Özel Yardımcısı Ali Asker Hacı, İran, Rusya ve Türkiye'nin Astana formatı kapsamında Tahran'da bir zirve düzenlemek için anlaştıklarını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre zirve koronavirüs salgını gelişimine bağlı olarak Şubat veya Mart ayında düzenlenecek. Bu zirveye hazırlık için Ocak veya Şubat ayında Dışişleri Bakanlarının bir araya getirecek bir toplantı yapılacak. Suriye konulu 17. Astana görüşmeleri ikili ve üçlü toplantılara dün Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da başladı. Bu görüşmelerde Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, Amerikan güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesine, Anayasa Komitesi oturumunun düzenlenmesine vurgu yapıldı. Bu çerçevede İran ile Suriye heyetleri bir araya geldiler.
Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Pakpur, savunma doktrinini yeni tehditlere uygun şekilde güncellediklerini işaretli, devrim muhafızlarının taarruz İHA'ları ile herhangi bir hedefe vurabildiklerini ifade etti. Yüce Peygamber 17 tatbikatı sırasında gazetecilere açıklama yapan Komutan Pakpur, her daim devrim muhafızları olarak düşmanın tehditlerine uygun olarak hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı. Devrim muhafızlarının SİHA'ları ve taarruz İHA'larının gücüne de dikkat çeken General Pakpur, İHA üretim ve çoğaltma teknolojisini elde edip yerli hale getirdiklerini kaydetti. Devrim muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı ayrıca savunma sanayi uzmanlarının yardım ve çabasıyla nokta atışı yapan füzeleri yapabildiklerini, Yüce Peygamber 17 tatbikatı sırasında bu kabiliyetlerin bir kısmının hayata geçirildiğini söyledi. Yüce Peygamber 17 tatbikatı pazartesi günü Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı, Hürmüzgan, Buşehr ve Huzistan genel bölgesinde devrim muhafızları kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava uzay kuvvetleri birliklerinin katılımı ile başladı. Tatbikat 5 gün devam edecek.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın yaptırımların iptali için Viyana görüşmelerine iyimser baktığına temasla bu görüşme sürecinde anlaşmaya varmak için iyi bir fırsatın olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran ile 4+1 grubu arasında yaptırımların iptali için Viyana görüşmelerinin 2021 yılı son bulmadan önce başlayacağını bildirdi. İran ile 4+1 grubu arasında 7. tur görüşmeler 29 Kasım'da Viyana'da başlamıştı. Görüşmelerin devamında 1 Aralık'ta İran heyeti karşı tarafa yaptırımların iptali ve nükleer faaliyetler hakkında 2 belge sundu. 7. tur görüşmeler 17 Aralık'ta sona erdi. Müzakere eden taraflar daha fazla istişareler için başkentlerine döndüler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 44 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 2103 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131.211'e, vaka sayısı 6.177.885'e yükseldi. Virüsü yakalanan hastalardan 2.821'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.016.324'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İran makamlarıyla görüşmek üzere bu akşam saatlerinde Tahran'a geliyor. Fuat Hüseyin'in İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan ile yapacağı görüşmede ikili ilişkinin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor. Irak Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, son zamanlarda Başbakan Kazım'ın konutuna yapılan saldırının ardından Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Yemen'in Tahran Büyükelçisi İbrahim Deylem'e Şehit İrlun'un ilahi bir mücahit ve gerçek bir insan olduğunu belirterek İran'ın şehadetinin Suudi rejimin Yemen halkına karşı cinayetinin en büyük belgesi olduğunu kaydetti. Bugün Tahran'da İran'ın Yemen Büyükelçisi Şehit Hasan İrlu için düzenlenen cenaze töreninde konuşan Büyükelçi Deylemi, Şehit İrlu'nun İran için Yemen'de en iyi temsilci olduğunu, onun Yemen halkının yanında durduğunu, Yemenlilerin hiçbir zaman Şehit İrlu'nun fedakarlıklarını unutmayacağını belirtti. Deylemi tüm büyükelçilerin Yemen'den firar ederken bu büyük insanın Yemen halkının yanında kalıp zor günlerde Yemenliler omuz omuza verdiğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade bu olay hakkında yaptığı açıklama, İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu, COVID-19 yüzünden şehit düştüğünü duyurdu. Sözcü Hatipzade açıklamada Şehit İrlu'da yatıran 8 yıllık savaşta Saddam rejiminin kullandığı kimyasal silahlar yüzünden savaş gazisi olduğunu ve gittiği Yemen'de COVID-19 hastalığına yakalandığını ve bazı ülkelerin geç kalan işbirliği yüzünden sağlık durumu kötüye gittiği bir sırada yurda döndüğünü ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehadet mertebesine nail olduğunu belirtti.
Rusya'nın Suriye özel temsilcisi Lavrentiev, Türk temsilcilerin Rus tarafına ilk fırsat oluşunda askerlerin Suriye'den ayrılacağına dair güvence verdiklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılan Astana formatındaki Suriye konulu görüşmeler sonunda düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Lavrentiev, görüşmelere katılan Türk temsilcilerin Rus tarafına ilk fırsat oluşunda askerlerin Suriye'den ayrılacağına dair güvence verdiklerini ifade etti. Rus diplomat, Türk ortaklarımız sürekli olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünden, Suriye'nin birliğinden, bağımsızlığından yana olduklarını, orada geçici olarak bulunduklarını ve imkanlar el verdiğinde oradan ayrılacaklarını beyan ediyor, vurguluyor diye konuştu. Rusya, İdlib'deki teröristlerle mücadelede Türkiye'ye yardım önerisinde bulundu. Rusya'nın İdlib'deki teröristlerle mücadelede Türkiye'ye yardım etmeye önerdiği, Ankara'nın bu konuyu değerlendirdiğini söyleyen Lavrentiev şöyle dedi. İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde teröristlerle mücadeleyle ilgili sorunların çözümünde Türk tarafına yardım önerisinde bulunduk ve bu konu şu anda Türk tarafınca inceleniyor dedi.
İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu bir kişiye 10 bin dolar karşılığında sahte pasaport çıkardığı iddiası ile gözaltına alınan Amerika'nın Beyrut konsolosluğunda görevli kişi tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasında 11 Kasım 2021 tarihinde saat 17 sıralarında sahte pasaport ile İstanbul Havalimanı'ndan Almanya'ya gitmek isteyen Suriye uyruklu RSN'in pasaport noktasında yapılan kontrollerinde başka bir şahsa ait pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışanın tespit edildiği aktarıldı. RSN kaçmaya çalışırken kullandığı pasaportun Amerika'nın Beyrut konsolosluğunda diplomatik olarak görev yapan DCK isimli şahsa ait olduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada kamera görüntüleri incelemesinde iki şüphelinin havalimanı içerisinde buluşarak burada kıyafetlerini değiştirdikleri ve Suriyeli RSN'in Amerikalı diplomat DCK'dan pasaportu aldığının anlaşıldığı kaydedildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülke yapımı korona aşısının yakında kullanılmaya başlayacağını duyurdu. Erdoğan, partisinin meclisteki grup toplantısında yaptığı konuşmada, korona salgınının çeşitli varyantlarla daha epeyce hayatlarında kalacağının anlaşıldığına işaretle Avrupa'da yeniden kapanma başladı ama biz bu süreci nispeten daha rahat geçiriyoruz, dedi. Erdoğan sözlerinin devamında, Turkovak isimli Türkiye yapımı korona aşısının tüm insanların kullanılması için sunulacağını belirterek şöyle dedi. Aşı konusunda bir müjde paylaşacağız. Aşı konusunda bir müjde paylaşıyoruz. Turkovak inşallah tüm dünyayla, tüm insanlıkla buluşuyor. Son yıllarda Türkiye'de TL kurundaki dalgalanmaya da dikkat çeken Erdoğan, gece yarısı başlayan finans oyunlarıyla ülke çökertilmeye çalışıldı dedi.
Irak Ortak Harekat Komutanlığı bu ülkenin 2. askeri üssünden Amerikan askerlerince boşaltıldığını duyurdu. Irak Ortak Harekat Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafacı bu hususta yaptığı açıklamada Amerika öncülüğündeki koalisyonun muhrip güçlerine Erbil'deki Harir üssünü boşaltıldığını bildirdi. El Hafacı koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğini, Irak'ta kalan az sayıdaki gücünün askeri danışmanlardan oluştuğunu ifade etti. Irak Ortak Harekat Komutanı sözcüsü söz konusu danışmanların Ayin el-Esed ve Harir üslerine konuşulanacaklarını vurguladı.
Haber kaynakları Irak güvenlik güçleriyle protestocular arasında Zikar vilayetinde çatışmaların çıktığını bildirdiler. Şafak News'un haberine göre Zikar'da protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalar sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Güvenlik güçlerinin ateş açması üzerine göstericiler Nasriye kentinin merkezindeki iki ana köprüyü lastik yakarak trafiğe kapattılar. Irak Başbakanı Nasriye'deki eylemcilere ateş açanlar hakkında soruşturma başlatılması ve sorgulanmalar için talimat verdi.
Birkaç gün önce özgürleştirilen bir esirin karşılanması töreni esasında Eriha'ya bağlı AKB Cebre mülteci kampında aracı Filistin Özerk Teşkilatı'na bağlı güvenlik güçleri tarafından takip aranan ve saldırıya uğrayan Emir İsa el-Leddavi'nin dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Leddavi'nin söz konusu tören esnasında polisler tarafından şiddetle darbe edildi. Sonra Eriha Şehri Hastanesi kliniklerinde yoğun bakıma alındı ve 9 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti ifade edildi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın haber saatini dinlediniz. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti münasebetleri olumlu komşuluk yolunda başlığını taşıyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bugün Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere üst düzey Azerbaycanlı yetkilileri görüşmek üzere Bakü'ye gitti. Emir Abdullahyan Bakü'ye gitmeden önce yaptığı açıklamada Tahran ile Bakü ilişkilerinin geçtiğimiz aylarda ikili ilişkilerde yaşanan bazı yanlış anlamalara rağmen iyi, sürdürülebilir ve büyümekte olduğunu kaydetti. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkileri bazen dış medya ve siyasi telkinler ve propagandanın etkisi altında etkilenmiş olsa da iki ülke tarafından takip edilen dirayetli diplomasi ışığında ikili ilişkilerde yaşayan gerilim kısa sürede çözüme kavuştu. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti dört önemli sebepten dolayı ikili ilişkilere özel olarak bakıyor. Birinci neden din, dil ve kültür olmak üzere güçlü ortaklıklara sahip iki Müslüman ülkenin komşuluğudur. İkinci neden ortak projelerin tamamlanması ve ikili ilişkilerin gelişmesi için İran ve Azerbaycan'ın sahip olduğu potansiyel ve imkanlardır. İran, santral yapımı teknolojisine sahip ülkelerden biri sayılır. İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mihrabyan geçtiğimiz hafta Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile çevrim içi olarak düzenlenen görüşmede İran'ın ortak santral inşaatına hazır olduğuna vurgu yaparak inşa edilen iki projenin tamamlanmasına ilişkin çalışmaların takip edilmesine vurgu yaptı. Üçüncü neden İran diplomasisinin bölgesel gerilim ve gerginlikleri hafifletmeye dönük bu bağlamda çaba göstermesidir. Kafkasya bölgesi, Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında süregelen anlaşmazlıklar ve toprak üzerinde yaşanan münakaşa sebebiyle sürekli kriz ve gerilime uygun bir alan haline gelmiştir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin komşu ülkelerin toprak bütünlüğünü destekleyen ve resmi sınırların değişmesine karşı çıkan ilkili tutumu çerçevesinde kesin bir şekilde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü savunarak bu ülkenin parçalanmasına karşı çıkmıştır. İran'ın eski Bakü Büyükelçisi Muhsin Pakay'ın Siyonistlerin Karabağ Savaşı gelişmelerini ve Bakü ile Erivan arasındaki gerginin tırmanmasını kendi çıkarı doğrultusunda kullanmaya çalışanı, Tel Aviv'in İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkilerinde her daim sorun çıkarmaya gayret gösterdiğini vurguladı. Transit potansiyellerinden yararlanan çok taraflı ilişkilerin gelişmesi noktasında önem arz eden dördüncü konu olduğu ifade edilebilir. İran, Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında son sıralarda Aşgabat'ta Eko Liderler Zirvesi sırasında doğal gaz swap anlaşmasının imzalanması bu doğrultuda gerçekleşmiş oldu. Bu anlaşma uyarınca Türkmenistan her gün 5-6 milyon metreküp doğal gaz Azerbaycan'a İran üzerinden satılacaktır. İran'da 5 vilayetinde ihtiyaç duyduğu doğal gazı da transit hakkı olarak buradan tedarik edecek. İranlı uzmanlardan Hasan Hanizade bu anlaşmanın stratejik önemini işaretle İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki doğal gaz anlaşmasının Güney Kafkasya ülkeleriyle ekonomik anlamda bir açılım niteliğinde olduğunu vurguladı. Bu yaklaşımlar iki ülkenin ilişkilerinde bazı konularda görüş ayrılıkları olmasına rağmen ancak her iki tarafta engelleri aşmak için ciddi iradenin bulunduğunu ve Tahran ile Bakü ikili münasebetleri her alanda güçlendirmek ve geliştirmek ve yanlış anlamalara da son vermek için olumlu görüşme ve istişarelere devam ettiklerini gösteriyor. İran Dışişleri Bakanı'nın Bakü ziyareti de ikili ilişkilerin gelişmesi adına yeni bir adım sayılıyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz İran'ın şehadeti ve Yemen aplikasının yol açtığı cinayetin ebadı başlığını taşıyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen Büyükelçisi Hasan İlhan'ın şehadeti, Ali Suud rejiminin Yemen'deki cinayetinin yeni bir boyutunu ortaya koydu. Suudi koalisyon yaklaşık 7 yıldır Yemen'e saldırıyor ve 5 yıldır bu ülkeyi abluka altında tutup Sana Havalimanı'nın faaliyetine engel olmaktadır. Yemen halkı şimdiye kadar defalarca Suudilerin bu ülkeye yönelik ablukasını kınayarak ablukanın son bulması ve Sana Uluslararası Havalimanı'nın faaliyete yeniden başlamasını istemiş ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda aynı şekilde çağrıda bulunmuşlar. Ama buna rağmen Suudi rejimi şimdiye kadar bunu yapmaktan kaçınmıştır. Ensarullah lideri Abdülmelik Husi, pazar günü yaptığı açıklamada Riyad yönetiminin yaklaşımını eleştirerek, Ali Suud'un Sana hava sahasını kapatırken, Suudi Arabistan'ın kendi hava sahasını İsrail için açtığını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Sana Büyükelçisi Hasan İlhan'ın şehadeti bir kez daha, Ali Suud'un Yemen'deki cinayetlerini su yüzüne çıkardı. İrlu iki gün önce sağlık durumu vahimleştikten sonra Irak'ın yardımıyla Sana Havalimanı'na gönderilen uçakla İran'a getirildi. Ancak geç kalındığı için Büyükelçi hayatını kaybetti. Suudiler Büyükelçi İrlu'nun sağlık durumu kötüleştikten sonra intikal için izin verdiler. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bu bağlamda yaptığı açıklamada dayatma savaşı sırasında kimyasal saldırıda yaralanan şehit İrlu'nun görev yerinde koronaya yakalandığını, bazı ülkelerin geç kalınan işbirliği sebebiyle maalesef çok kötü şartlarda ülkeye getirildiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da bazı ülkelerin Hasan İrlu'nun ülkeye getirilmesine engel olduğunu işaretle Ali Suud'un bu olaydaki cinayetinin ebadından birinin İrlu'yu getirmek için uçağın uçmasını engellediğini, İran'ın bir yandan diplomatik olup dokunulmazlığa sahip olurken diğer yandan hassa olduğu için Yemen'den çıkarılması gerektiğini ifade etti. Bu cinayetin diğer bir ebadı da Suudi koalisyonun yıllardır uyguladığı abluka yüzünden Yemen'in sağlık altyapısının yok olması ve hastaların ülke içinde tedavi görme imkanının ortadan kalkması noktasındadır. İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu tıbbi imkanların bulunmadığı için Tahran'a getirilmesi gerekiyordu. Aynı durum Yemen vatandaşları için de geçerlidir. Ölümcül korona salgını yanı sıra Yemen halkı diğer ölümcül hastalıklara maruz kalmaktalar ve tedavi görmeleri için ülkede yeterli imkan bulunmamakta. Salgın tıbbi imkanlar ve ilaç malzemelerinin eksikliği, hastaların tedavi için yurt dışına götürülmesi, Ali Suud'un bu ülkeye yönelik kablokasının yol açtığı sonuçların sadece bir kısmını teşkil ediyor. Bu politikanın başka bir boyutu ise ülkedeki kıtlık ve açlıktır. Şimdiye kadar çeşitli uluslararası örgütler, Suudilerin bu politikasının ebadı hakkında uyarıda bulunmuştur. Hatta Birleşmiş Milletler, Yemen'deki insani krizi 21. yüzyılın en büyük insani krizi olarak nitelemiştir. Buna rağmen Suudi Arabistan ise San'a hava sahasını açmak için hiçbir girişimde de bulunmuyor. Ve uluslararası örgütler ise Suudilerin bu cinayetlerini durdurmak için pratik bir şey yapamıyor. Birleşmiş Milletler hatta diplomatik haklar sözleşmesi uyarınca, dokunulmazlık hakkına da sahip olan İran Büyükelçisi'nin şehadetine bir tepki göstermiş değildir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Amerikan gazetesi çok gizli bir Amerikan biriminin Suriyeli sivillere yönelik cinayetlerini ifşa etti geçtiğimiz günlerde. New York Times çok gizli bir Amerika birimi üyelerinden son 5 yılda Suriye'ye on binlerce bomba ve füze ateşleyerek çok sayıda sivil öldürdüğünü ortaya çıkardı sevgili dinleyiciler. Gazete ayrıca Amerika İstihbarat ve Askeri Teşkilatı'nda görev yapan çok sayıda eski ve mevcut yetkilinin Talen Envil olarak adlandırılan bu birimin 2014-2019 yılları arasında Suriye'de bulunduğunu söylediğini yazdı. Şimdi günümüzde de Amerika'nın bölgemizdeki varlığını hala görüyor, hissediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bunu biz bölgemizle ilgili yayınlanan haberlere veya detaylara baktığımızda dolaylı veya doğrudan Amerika'nın bir izi olduğunu görmekteyiz. Ve şimdi bugünkü sohbetimizde Joe Biden yönetimi döneminde Amerika'nın bölgemizdeki stratejileri ve daha genel bir anlamda komploları hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Sohbetimizde Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Abdullah Kıran hocamız bizimle birlikte. Abdullah hocam hoş geldiniz efendim. Saygılar sunuyoruz.
Bir mukabil teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Çok teşekkürler katıldığınız için efendim. Şimdi biz bölgemizle ilgili geçen söyleşilerimizde sizin de Amerika'nın bölgemizdeki askeri varlığıyla ilgili ve planları hakkında sizin görüşünüzü almıştık. Ancak şimdi gün geçtikçe bölgemizde özellikle bu hassas mevcut şartlarda Amerika'nın etkilerini görmekteyiz bölge ülkeleriyle ilgili. Son olarak da Amerikan gazetesinin Bu ifşaatından hareket edecek olursak Amerika geçmişte bölgemizde birçok cinayetler imza atmış bulunmaktadır ve bu da bunun kanıtıdır diyelim. Şimdiki durumu siz nasıl görüyorsunuz? Amerika'nın bölgemizle ilgili asker bulundurma meselesinin seviyesini nasıl değerlendirirsiniz?
Teşekkür ederim. Öncelikle şunu tabii maalesef söylemek durumundayım. Sadece Amerika değil, yani sadece Avrupa'daki ülkeler değil, Amerikalılar da, yani bölgedeki devletler değil, yani batıdaki devletler de, başka devletler de maalesef insan hakları ilanı yapıyor, insan öldürüyor. Yani bu günümüz dünyasının açıkçası, yani bir adeta bir devlet halindesi çok kolay da değişmiyor. Bu tabii Orta Doğu'da çok alışık olduğumuz bir durum. Ama tabii Amerikalılar da bunu Orta Doğu'da yapıyorlar. Şeye gelince tabii Amerika, biliyorsunuz her zaman her durumda söylerim. Amerika hegemonik bir güç. Yani dünyanın hegemonik gücü olarak hareket eden bir yapı. Hemen hemen tarihin her döneminde bir kere en önemli ticaret yollarını elinde tutmak ister. En önemli noktaları askeri olarak da kontrol etmek ister. Dolayısıyla dünyanın her tarafında varlığının hissedilmesi ister. Bu hegemonyadan kaynaklanan bir durum. Şimdi tabii Suriye doğrudur. Şimdi Suriye meselesinde Amerika açıkçası Rusya ve elbette ki İran kadar işe müdahil olmalı. Özellikle tabii IŞİD'e yönelik koalisyon güçlerinin oluşturmuş olduğu koalisyonda bir olarak yer aldı. Ama Suriye krizinin patladığı Mart 2011 yılından neredeyse Mart 2000 krizin ortaya çıktığı ilk iki yılda Amerikan devletinin de politikası dışarı kadın gitmesi görülüyor. Ama daha sonra ABD bölge realitesinin Suriye'deki işlemlerde bir yapılanmayı, oradaki işte örgütlerin konumlanmasını, farklı devletler tarafındaki desteklerini, bütün bunları bir masaya yatırdığında Amerika Birleşik Devletleri Bişar Esad'ın iktidardan düşürülmesi meselesini gündemin yani tarafının dışına aldı. Kalınca Amerika'nın böyle bir politikaya varmasında İsrail'in de çok belirleyici bir rolü olmuş olabilir. Zira İsrail'de Suriye'de Bişar Esad'ın yönetiminin değişerek yerine aslında Suni nüfusun iktidarında biraz da işte işte yakın dinci, cihatçı bir yapının Suriye'de iktidara gelmesini istemiyor. Bunu İran da istemiyor açıkçası. Yani bunu İran da istemiyor. Dolayısıyla yani devletler bu işlerde kendi çıkarlarını, kendilerine en yakın olan iktidarı isterler. Bu anlamıyla yani halen Batı çalışabileceği bir iktidar Suriye'de bulamaz.
Yani
onu
söyleyebilirim. Evet. Hocam şimdi Amerika'nın bizim bölgemizle ilgili asker bulundurması ve yıllarca burada askeri faaliyetlerde bulunması Batılılara nasıl yansımıştır acaba? Yani Batılılar nasibini nasıl almıştılar Amerika'nın bu stratejilerinden veya askeri planlarından?
Bir kere yani Batı Avrupa'yı kastediyorsak,
evet.
Batı Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede, dünyanın her tarafından özellikle de Orta Doğu'da asker bulundurmasından taraftardır, yanadır. Neden yanadır diye siz sorarsanız, bir kere mülteci meselesinden yanadır, bu ülkelerin istikrarı açısından yanadır, yani kontrol edilmeyecek, denetim dışına çıkacak bir savaş meselesinden yanadır. Bu işte güçsüz, yetersizdir. Yani 2. Dünya Savaşı'na, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'ndan önce bu işi İngilizler yapıyordu hegemonik bir güç olarak. Ama şeyden sonra bu iş değişti. Yani bu işin çapı değişti. Şu an artık yani ne İngiltere'nin açıkçası ne Fransa'nın kendi coğrafyalarının dışında hemen hemen yani birkaç yer istisna var. Yani Türkiye'nin de biliyorsunuz Katar'da bir üssü var. İran'ın da farklı yerlerde askeri gücünün olduğunu biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Ama yani pek çok önemli yerde asker bulundurma açısından Batı Avrupa ülkenin böyle bir gücü yok, böyle bir hevesi de yok. Dolayısıyla bu işi adeta Amerika'ya bırakmışlardır. Bu işte desteklenmiş NATO aracılığıyla Amerika'ya sağlıyorlar. Yani işte NATO eğer bir yere müdahale etmek isterse, Kosova meselesinde bir hükümet yere olmuştu. Biraz o şekilde destekliyorlar ama yani emin olun size şunu açıklamak olarak söyleyeyim, hiçbir Batılı güç Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki askeri varlığından rahatsız değil. Bunu hiçbir zaman da yani dile getirmezler, gündeme getirmezler. Hatta onlar ABD askerinin olduğu coğrafyayı biraz daha kendileri açısından güvenli olarak görürler.
Evet. Son sorular hakkı Abdullah Hocam. Şimdi mülteciler konusuna da değindiniz siz. Şimdi Amerika'nın bölgemizden tamamen çekilmesiyle siz mülteci sorununun çözüleceğine inanıyor musunuz?
Kesinlikle çözülmez. Açık ve net olarak söyleyeyim daha da aynı durum alır.
Evet.
Orta Doğu'daki ülkelerin birbirine yaklaşımı çok daha serttir. Fakat İran-Irak savaşı bir bölge yani İran-Irak iki devlet arasındaki savaş ki 8 yıl devam etti. O kadar biz 1,5-2 milyon insanımızı kaybettik. Yüz binlerce, milyonlarca insanımız küçüğe uğradı. Dolayısıyla yani bunun çekilmesiyle bu iş olmuyor. Orta Doğu'nun temel sorunu kendisi. Orta Doğu'da yerleşik bir demokrasi kültürü henüz oluşamadı. Yani iktidara gelen bir diğer kimin fazla işte eğer bu Arap Baharı yaşanmamış olsaydı 40 yıl iktidarda kalan Hüsnü Mübarek'e hiçbir güç gönderebilir miydi? Hafız Esad ölünceye kadar gelmiş şeyde Suriye'de yönetici olarak kaldı. Gidince kendi yerine oğlu oturttu. Yani Orta Doğu'nun bu realitesi devam ettiği sürece Orta Doğu'nun başı açıkçası mültecilik belasından kurtulamayacaktır. Şimdi iktidarda güvenlik açısıyla kaçanların terlerini terk ederler. Ekonomik nedenlerle ülkelerini terk ederler. Yani bugün Afganistan biliyorsunuz işte bir ülke ve bize boşaldı. Bu meseleden dolayı ne kadar sıkıntılı olduğunu herhalde siz de biliyorsunuz. Ben de biliyorum.
Evet.
Artık Türkiye yani İran'dan Türkiye üzerine geçti. Türkiye İran'ın şimdiye kadar bakın Türkiye ve İran komşu ülke. Türkiye İran için sınırına bir oluşturmadı. Bir betondan bir yerden oluşturmadı. Ama Afgan mültecilerin sayısı artınca yani sınırı bu kadar adeta yani işte İsrail'in Filistin'e yaptığı şekilde benzeri kapatmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu meseleler açıkçası Orta Doğu'nun maalesef yani uzunca bir dönemdir boğuştuğu meseleler ve Orta Doğu'da bu meselelere gerçekten sanlı anlamda çözüm öğretmek isteyen iktidarlar da yok. Yani maalesef.
Evet. Hocam bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Teşekkür ederim. Ben de Bahra'dan gözümden sevgilerimi selam.
Çok sağ olun. Saygı bizden. Hoşçakalın. İyi çalışma diliyoruz efendim size.
Çok teşekkürler.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Abdullah Kıran hocamızla konuştuk. Bugünkü sohbetimizde bölgemizde Amerikan askeri varlığı ve bunun bölgemize ve dünyaya olan yansımaları konusu etrafında kısaca görüşleri ve analizleri sizlerle paylaştık. Bugünkü röportajımıza da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Suudi koalisyon güçleri Sana Uluslararası Havalimanı'nı bombalarken Yemen güçleri de Mağrib'de ilerlemeye devam etmesi, Suriye'ye giden bir Rus parlamento heyet üyelerinin devlet başkanı Beşar Esad ile bir araya gelmesi gibi haberlere yer verirken, Keyhan gazetesinde İslami İran Kızılay Cemiyeti Başkanı Pir Hüseyin Kolivend'in Batı Asya ve Afrika bölgeleriyle işbirliğini geliştirmek istediklerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin başbakanı Yemen güçlerinin Suudiler karşısında elde ettiği büyük başarılara atıfta bulunarak Suudi Arabistan Yemen halkının iradesini yok edemez dedi. El Mesire haber ajansının aktardığına göre Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Abdulaziz bin Habdur, Yemen halkının direnişinin devam edeceğini ifade etti. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı, Yemenliler büyük fedakarlıklarla Suudilere ve müttefiklerine karşı büyük başarılar ve zaferler elde etti dedi. Yemen Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed El-Husi'de daha önce yaptığı açıklamada yakın zamanda Suudi unsurlara karşı mücadelede başarılar ve zaferler elde edildi. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü yakın zamanda bu başarıları ve zaferleri açıklayacak diye belirtti. Yemen ordusu son günlerde Ma'arib kentinde geniş kazanımlar elde etmenin yanı sıra El-Cuf vilayetinde Suudi Arabistan bağlantılı unsurlara karşı önemli ilerlemeler kaydettiği belirtildi.
Tilaat gazetesinde Yemenli güçlerin mütecaviz Suudilere ağır darbe vurması, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlere baskın düzenlemesi gibi haberlere yer verirken, Cevan gazetesinde nükleer müzakerelerle ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı İğmen Sousan, Suriye krizinin çözüm sürecinin yavaş ilerlemesinden Türkiye'yi sorumlu tuttu. Suriye Barışı üzerine düzenlenen 17. Uluslararası Astana oturumuna katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a giden Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sousan, Türkiye yönetimi Rusya'ya verdiği sözleri tutmadığını belirterek şöyle dedi. Eğer Erdoğan liderliğindeki Türkiye yönetimi Rus tarafa verdiği sözleri tutsaydı daha yapıcı sonuçlar elde ederdik. Sousan, Türkiye yönetimi Suriye krizinin çözüm sürecine yardım etmek için istekli olduğunu fakat yükümlülüklerine bağlı kalmadığını ifade etti.
Hemşeri gazetesinde Suriye gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Tarım Bakanlığı yetkililerinden Daraf Hasani 7 aylık dönemde fıstık ihracatından 533 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını söyledi. Hasani yaptığı açıklamada İran'da 500 bin hektar alanda fıstık hasadı yapıldığını ve yılda 300 bin ton ürün elde edildiğini ve fıstığın en önemli döviz girdisi sağlayan ürün olduğunu söyledi. Hasani, bu ürünün ihracatının artması için gereken desteğin sağlanması gerektiğini belirterek, 2 sene önce 337 bin ton ve geçen sene 358 bin ton ürün üretildiğini söyledi. Hasani, bu sene mevsim şartlarından dolayı fıstık üretiminin 281 bin ton olmasının beklendiğini söyledi. Hasani, bu sene Kerman, Horasan, Rezivi, Yezd, Güney Horasan, Tahran, Kuzey Horasan, Doğu Azerbaycan, Loristan ve Batı Azerbaycan illerinde üretim miktarının azaldığını, Fars, Simlan, Merkezi, Kum, Sistan, Beluçistan, İsfahan, Kazvin, Elborz ve Erdebil illerinde ürün artışı beklediklerini söyledi. 2019 FAO rakamlarına göre İran dünyada fıstık üretiminde ilk sırada ve ihracatta da Amerika'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi Türkiye'de yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Türkiye ile Suriye askeri yetkililer arasında görüşmelerin başlaması,
ekonomik krizin son durumu,
korona pandemisiyle ilgili son gelişmeler
ve İslamabad-Tahran-İstanbul yük treni seferlerinin başlaması
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
...19 Aralık'tan itibaren Türkiye yetkililerinin Suriye yetkilileriyle görüşmeye başladığı bildirildi. Türkiye ve Suriye arasındaki görüşmeler üst düzeyde olmasa da ancak olumlu bir gelişme sayılıyor. Bu görüşmeler çok önceden de yapılabilirdi. Ancak Ankara yönetimi bu hususta geç davrandı. Birçok uzmana göre muhalefet partilerinin Erdoğan'a Beşar Esad yönetimiyle görüşme çağrısında bulunduğu sıralarda bu görüşmeler başlasaydı şimdiye kadar birçok sorun çözüme kavuşmuş olurdu. Türk yetkilileri aslında Suriye topraklarını işgal etmeyebilirdi veya muhalefet partilerinin tavsiyelerinin ardından savaşa girmeden ve kan dökülmeden ve ülkeden çekilebilirlerdi. Anlaşılan bu kez Ankara yetkilileri her zamanki gibi müzakerelerin savaştan daha iyi olduğu kanaatine varmışlardır.
Bu görüşmeler Suriye'nin bazı kentleri hala işgalcilerin işgali altında olup yerle bir edildiği sırada başlamıştır. Bu hususta Suriyeli askeri uzmanlardan El-Bahar Tugayı komutanı Ömer Hüseyin Hasan, Amerika liderliğindeki Batı koalisyonu Şer koalisyonu olarak niteleyerek işgalcilerin Rakka'yı yok ederek sözde Suriye demokratik güçleri militanları ve diğer terörist yapılanmalar için bir bölge kurmaya çalıştıklarını vurguladı. Buna rağmen ve Suriye'nin insani ve maddi olarak büyük hasar görmesine karşın Suriyeli bir askeri yetkili Şam ile Ankara arasında Doğu Fırat bölgesi ve Türk askerlerinin varlığı hakkında görüşme gerçekleştiğini duyurdu. Suriye heyetine bu görüşmelerde başkanlık eden Haydar Cevat, Demokratik Suriye Güçleri ve Uluslararası Koalisyon'un kontrolü altındaki bölgeler ve de Adana Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin iki ülke arasındaki görüşmelerde ele alınan önemli konulardan sayıldığını vurguladı.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan dövizin getirisine Türk lirasında kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı. Bültenimize konuya ilişkin raporumuzla devam ediyoruz.
Erdoğan'ın açıklaması sonrası dolar ve euro kurlarında ciddi düşüş gözlendi. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından bir açıklama yaptı. Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5000 ton altın bulunmaktadır diyen Erdoğan, ekonomiye kazandırması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirilecek diye konuştu. Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz diyen Erdoğan, bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını Türk lirasından dövize çevirmesine ihtiyaç kalmayacak diye konuştu. Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını söyledi.
Erdoğan, artık bu ülke IMF programları yoluyla ekonomisini ve siyasetini dışarıya rehin veren bir ülke olmayacak. Artık bu ülke sıcak para hülyasıyla avutulup ekonomisi asıl ihtiyaç duyduğu atılımlardan uzak tutulan bir ülke olmayacak diye konuştu. Erdoğan, kamu bankasından krediyi alıp bunu başka yere aktarmak suretiyle paradan para kazanma yoluna, yöntemlerine başvuranların alnını karışlarız ifadesini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin milli para birimi olan Türk lirasının değer kaybetmesini önlemek için açıkladığı çözümün ardından TL kaybettiği değerin önemli bir kısmını kazandı.
Öte yandan hayat giderek daha pahalı hale gelen Türkiye'de muhalefet partileri tarafından erken seçim çağrıları gelmeye devam ederken Erdoğan yönetiminin ekonomik politikaları sert şekilde eleştirildi. Geçen hafta Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İki lider görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.
Tahran Radyosu.
Türkiye'de hayat pahalılığı ve Türk lirasının değer kaybetmesine dikkat çeken Kılıçdaroğlu şöyle konuştu. Erdoğan'ı muhatap almak bile yanlış aslında. Aklı melekleri yerinde mi? Orada ciddi endişelerim var. Bir insan ülkesine bu kadar büyük ihanet içinde olamaz. Bir organize kötülükle karşı karşıyayız. 84 milyon perişan vaziyette. 84 milyonu görmüyor. 84 milyona kötülük yapılıyor. Kime iyilik yapıldı? Yönetilmeyen bir ülkenin bir saat sonra ne olacağını kimse bilmiyor. Koskoca bir Türkiye, bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak söze teslim ediyoruz. Yok böyle bir şey. Orta çağda bile yok. Herkes düşük faiz ister ama düşük faiz yok ortada. Şimdi ise konuyla ilgili siyasi meseleler uzmanı, gazeteci Sayın Nevva Sevindi'nin görüşlerini dinleyelim.
Ekonomi tabii muhalefet ne yapıyor? Şimdi şöyle de bir bakabiliriz. Muhalefet TÜİK'in yayınladığı enflasyon oranına 12.6 idi. Bu doğru değil dedi. Çünkü doğru değildi gerçekten. Yani herkes biliyor zaten doğru olmadığını. TÜİK ve dolayısıyla devletin önemli kurumları, tarafsız olan daha önce kurumları maalesef politize oldular ve bilimsel çalışma yapmaktan, tarafsız olmaktan uzaklaştılar. Türkiye Cumhuriyeti'nde bugüne kadar ana muhalefet partisine bu kapıdan giremezsin diyen devlet kurumu olmamıştır. Çünkü nezaket gereği randevu verilir ve kabul edilir. Çünkü ne olursa olsun zaten nezaket gereğidir. Yani diplomatik şartlarda olduğu gibidir burada da karşılama. Bunu bile yapmaktan aciz bir devlet kurumuna dönüşmüş TÜİK. Enflasyonu 21 dedi diye 12 dedi diye 12 olmuyor tabii ki. Herkes çarşıya, pazara, markete gidiyor ve 10 liraya aldığı ürünün 40 liraya fırladığını, 20 liraya aldığı ürünün 80 liraya fırladığını, %100'e yakın zamlar olduğunu, reel olarak da %50 oranında zam yapılmış olduğunu hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. Tabii bunun ardından şunu da söyleyebiliriz. Bu kadar kısa sürede, neredeyse 10 gün içerisinde doların böyle dehşetli artışı yine 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde hiç görülmedi. Erdoğan 17 Kasım'da faiz sebepleri enflasyon netice dedi. Dolar 10.56 oldu. Erdoğan 23 Kasım'da kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdamda artışa yol açar dedi. Dolar 13.46 oldu. Erdoğan 30 Kasım'da biz kur, faiz, enflasyon sarmalında yaşamayacağız dedi. Dolar 13.95 oldu. Yani bu listeyi daha böyle çok uzatmak mümkün. Burada dolar yükseldi demek yerine Türk lirası değersizleşti dememiz gerekiyor. Türk lirasının değersizleşmesi de hem Türkiye'nin sahip olduğu malların, yatırımların, her türlü maddi varlığın, manevi varlığın ucuzlaması ve yağmalanması anlamına geliyor. Hem de bir itibarsızlaşma söz konusu oluyor.
Sayın Nevval Sevindi'ye teşekkür ediyoruz.
Türkiye'de omikron varyantının görülmesiyle hatırlatma dozu randevuları erkene çekildi. Bu kararla birlikte hastanelerde kuyruklar oluşmaya başladı. İstanbul Tabip Odası Başkanı Osman Küçük Osmanoğlu, aşıyı ilk yaptıran grup kararlı bir şekilde hatırlatma dozunu yaptırıyor. Hastanelerdeki kuyrukları onlar oluşturuyor ama maalesef aşılanmayı ulaştıramadığımız gruba ulaşmada hala sorun yaşıyoruz dedi.
Öte yandan Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Muharrem Baytemir, COVID-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısının 500'ü aştığına dikkat çekti. Baytemir, virüsün ilk tespit edildiği ve ilk ölümün yaşandığı Mart 2020 ile Mart 2021 tarihleri arasında 373 sağlık çalışanı COVID-19'dan hayatını kaybetti. Bu her ay yaklaşık 31 sağlık çalışanı yapıyor dedi. En çok ölümün 78 doktorla İstanbul'da olduğunu aktaran Baytemir, İstanbul'u 38 ölümle Ankara, 19 ölümle İzmir izliyor bilgisini paylaştı. 2020'nin Aralık ayında rekor düzeyde sağlık çalışanı ölümü yaşandı. 118 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Bu günde 4 sağlık çalışanının kaybına denk geldi.
Geçen hafta İran, Türkiye ve Pakistan'ı birbirine bağlayan İstanbul-Tahran-İslamabad demiryolu hattı 10 yıl sonra yeniden hizmete açıldı. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı yük treni olarak bilinen İslamabad-Tahran-İstanbul demiryolu projesi Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi başta olmak üzere Ticaret ve Demir Yolları Bakanları ile İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin katıldığı törenle bugün yeniden hizmete açıldı. Bakan Kureyşi törende yaptığı konuşmada bu gelişmenin komşular ve diğer ülkeler arasında bölgesel işbirliği ve ticaret politikasını ilerletme konusunda yeni bir aşama olduğunu söyledi. Kureyşi bölgesel işbirliğinin İslamabad-Tahran-İstanbul Demiryolu gibi önemli projelere şiddetle ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi. Pakistan'ın İslamabad kentinden bugün yola çıkan yük treni İran üzerinden İstanbul'a gidecek. Bu güzergahın yeniden hizmete açılmasıyla Pakistan'ın İran ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya demir yolu irtibatı sağlanmış oldu. Son günlerde gerçekleşen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 10. Ulaştırma Bakanları toplantısında İstanbul-Tahran-İslamabad yük treninin 2021 yılı başında yeniden işletmeye açılmasına karar verildi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da bilgi tabanlı ekonomi.
Muhterem dinleyiciler, İran'da Bilgi Tabanlı Ekonomi isimli dizi sohbetimizin 17. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde bir başka İranlı bilgi tabanlı şirketi sizlere tanıtacağız.
Halihazırda kaynaklar endüstriyel ekonominin altyapısı sayılmıyor. Düşünsel yatırımlar bu kaynakların yerine geçmiştir. Bu yüzden bilgi ve bilime dayalı faaliyet gösteren kurumlar ve kuruluşlar bilgi tabanlı merkezler olarak bir ülkenin ekonomik gelişiminde hayati faktörler sayılırlar. Sohbetimizin devamında İranlı bilgi tabanlı şirketlerine faaliyetleriyle tanıştıracağız sizleri. Sohbetimizin devamında Arya Serv Seper Elvend İran Arasya bilgi tabanlı şirketiyle tanıştıracağız.
Arya Serv Seper Alvan, İran Arasya bilgi tabanlı şirketi, 2012 yılında tarım makineleri tasarımı, üretimi, ithalatı ve ihracatı ve de teknik ve mühendislik hizmetlerinin sunulması amacıyla kuruldu ve şimdiye dek dönen çapalar ve tırmıklar, şeker pancarı yaprak alıcısı, 3 ve 6 sıralı pancar söken şeker pancarı yükleyici makineleri başarılı bir şekilde sanayi aşamaya taşıyarak satışa çıkarmıştır.
Arasya şirketi üreticiler, dağıtıcılar, tarımcılar, bilim ve teknoloji şirketleri ve parklar, üniversiteler ve akademik ortamlar ile sürekli bağlarını koruyup geliştirerek en uygun ve en işlevsel hizmetleri sunmaya çalışmıştır. Bu şirket 2017 yılında tip 2 bilgi tabanlı bir şirket olarak bu alanda faaliyet yapma ruhsatını alabilmiştir.
Aryasa şirketi hali hazırda enerji, biyoyakıt ve modern tarımcılık makineleri üretimi alanındaki araştırma projeleri hususunda enerji işleme mühendislik departmanları ve İtalya'nın Pisa Üniversitesi Sistem Mühendisliği Departmanı araştırmaları ve hocaları ile işbirliği yapmaktadır. Bu şirket birçok takdir belgesi ve plakete de sahip olmuş ve yonca yaprağı ve sapı ayıklayıcı cihaz patentine de sahip olmuştur. Ayrıca elektrik enerji ölçer ve hızlı ölçer patentleri, yonca paketleme cihazı patenti ve dönen tırmık makinesi patentine de sahiptir.
Sohbetimizin devamında bu şirketin ürünleriyle tanıştıracağız sizleri.
Tahran Radyosu.
Traktörlerin ön biçer cihazı buğday, arpa, susam, kişniş, süpürge, sorgum, mısır ve yonca biçmek için kullanılan Aryasa şirketinin önemli bir ürünüdür. Bu ürün farklı traktör türlerinde kurulabilir. Sapları biçme yüksekliği ise kolaylıkla arazi ve tarlanın şartlarına ve ürünün türüne göre ayarlamak mümkün. Ayrıca çift taraflı bir kriko yardımı ile tamamen yerden yükseltilebilir ve karayollarında ve farklı yerlere taşınabilir. Bu cihaz hidrolik ve hidromotor gücüyle çalışmaktadır. İrili ufaklı tarım arazilerinde ve farklı iklimlerde çalışabilir.
Pancar yükleyici cihazı bu şirketin bir başka ürünüdür. Bu cihaz pancarların biçilmesi, yapraklarından alınması ve soyulmasının ardından pancarları toplar. Bu cihazın ucu öyle tasarlanmıştır ki pancarı mahzene gönderme en kolay hale gelsin. Ayrıca cihazın ucu olan direği hidrolojik krikolar ile toplanan türdendir. Bu da başlama aşamasındaki zaman kayıplarını da önlemekte ve cihazın demontaj edilme aşamasını ortadan kaldırmaktadır. Bu cihaz düz olmayan arazilerde, irili ufaklı pancarların bulunduğu topraklarda, yaprakları dönemlerde faaliyet kabiliyetine sahiptir. Sade yapısı ile toplama sırasında pancarlara hiçbir şekilde zarar vermemektedir.
Saman emici cihazı, saman taşımak, bitki kalıntıları ve döküntülerini toplamak ve tırları ve kamyonları ve depoları doldurmak için kullanılan Aryasa şirketinin bir başka cihazıdır. Bu cihaz da türlü traktör türleriyle çalışma imkanına sahiptir. Bu cihazın şasisi endüstriyel olup çok güçlüdür. Ayrıca çeki demirine bağlanma ve kendisi çeki demiri ile donanma kabiliyetine de sahiptir. Bu yüzden cihazın çalıştırması için traktöre bağlanması yeterlidir. Bu cihaz 3 kayışlı fanlara sahip olup üretimde kaliteli ve sağlam parçalar kullanılmıştır.
Pancarın yapraklarının alınması aşamasının ardından Arasya şirketinin pancar toplama cihazı ile 50 santim ara ile ekilen 6 sıralı pancarları yerden toplamak mümkün. Pancarlar yerden çıkarıldıktan sonra ve lastik taşıma bantları ile cihazın içine taşındıktan sonra temizleme ve sıralama aşamaları başlar.
Bu cihazın içindeki silindirler Arşimet'in vidası modeline sahiptir. Bu yapı pancarları cihazın arkasına taşıyarak 6 sıra şeritlerde sıralar. Bu cihazın diskleri toprak ile arasında sürtüşmeyi ve en aza indirerek ayrıca yüksek kalitesinden dolayı sert topraklarda daha iyi çalışma imkanına sahiptir. Bu şirketin diğer pancar söken araçları arasında 3 sıralı diskli pancar söken araçlar yer almaktadır.
Arasya şirketinin pancar yaprak alan cihazı biçme aşamasının başında kullanılmaktadır. Bu cihaz pancarın oksijen alan kısımlarını alır. 3 sırada farklı enlerdeki pancarların yapraklarını alabilir. Bu cihaz lastik kayışları ile pancarlara darbe indirerek pancarlara zarar vermeden yapraklarını alır. Cihazın etrafındaki güçlü şasi sayesinde yaprak vurma hususundaki cihazın kalitesi de artırılmıştır. Cihazın arka kısmında tekerleklerin ayarlanması ve yaprak biçme yüksekliğinin ayarlanması için manuel bir vida tasarlanmıştır.
Güneşte çalışan tırmık cihazı bu şirketin bir başka cihazlarındandır. Bu tırmık cihazları biçilen yoncalar ve samanların sıraya sokulması için kullanılır. Bu cihazın uzun uçları, esnek ve açılı uçları yoncaları tam olarak yerden toplar. Kaliteli ve sağlam yaylar sayesinde bu cihaz düz olmayan engebeli ve taşlı araziler ve tarlalarda da kullanılabilir. Bu cihazın amortismanı çok düşüktür ve uzun süre kullanılabilir. En zayıf traktör güçleri bile bu cihazı çalıştırabilir.
Dönem tırmık cihazı Alven Sepe Serv Arya Bilgi Tabanı şirketi patentlidir. Hemen biçildikten sonra yoncaların sıraya sokulması için kullanılır. Yüksek, esnek ve açılı uçları ile yoncayı tamamen yerden toplar ve taşla toprakla karıştırmadan şeritlere döker. Bu cihazlar toplanan yoncaların aralıklı olarak sıkırmadan toplanması, havanın dolaşmasına ve ceryanına izin verir ve bu da sap ve yaprak kurumasını da hızlandırır.
Bu cihazın çalışma hızı bu şirketin diğer tırmıklayan cihazı olan güneşle çalışan cihaza göre 4 kat daha hızlıdır. Ayrıca yaş yoncaların tırmıklanmasını gece gündüz yaparak performans zamanını da artırır. Bu cihazı çalıştırmak için ise en zayıf traktörlerin güç kaynakları bile yeterlidir. Bu cihazda kullanılan teleskop kollar cihazın eninin azalmasını da sağlar.
Tarımcıların ihtiyaçlarına göre Arasya şirketi ilk kez İtalyan Lerda tasarımlı mini paketleyici cihazı da üretti. Mini paketleyici cihazın kullanımlarından biri de buğday, arpa, pirinç döküntüleri ve kalıntılarını toplamaktır. Daha çok İran'ın kuzey bölgelerinde kullanılmaktadır. Bu cihaz mini çapta olduğu için özel yerlerde kullanılmaktadır. Bu yüzden bu cihazı kullanarak döküntüleri en verimli şekilde toplamak mümkün. Bu mini paketleyici sayesinde dar ve sıkışık alanlarda çalışma imkanı yaratılmaktadır. Ayrıca budamanın ardından bu cihazı dalları ve sapları toplamak için de kullanmak mümkün.
Bu şirketin serici cihazı da bilinen cihazlar arasında yer almaktadır. Bu cihaz bir yandan da yerde delik açarak ilaçların dökülmesinde kullanılabilir. Bu cihaz traktöre bağlanır ve aldığı güçle gübreyi parçalar ve kademeli olarak belirlenen kısımlara yönlendirilir.
Muhterem dinleyiciler, İran'da Bilgi Tabanlı Ekonomi isimli sohbetimizin 17. bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.pastudei.com üzerinden takip edebileceğinizi ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerine bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei sadece Allah karşısında tazarru etmenin doğru olduğunu ve kalplerin nurlanması ve ilahi hidayete sebep olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Ebu Hamza Somali'nin de aralarında olan birkaç duada şöyle gelmiştir. Ve seni tazarrudan başka bir şey kurtaramaz. Bizim kurtuluş yolumuz Allahu Teala nezdinde tazarrudur. Peki Allahu Teala nezdinde tazarru bizim kurtuluş yolumuzdur diyoruz ki ve seni tazarrudan başka bir şey kurtaramaz. Bu tazarru nasıl kurtuluş vesilesidir? Zayıf insanlar da bazen diğer insanlar karşısında tazarru yapabilirler. Bunun farkı nedir? Allah yanında tazarru ile Allah kulları yanında tazarru etmenin farkı nedir? Önemli olan ise bu konuya dikkat etmektir. Allah kullarının karşısında tazarru etmek, tazarruda bulunduğunuz kişinin kalbini yumuşatmak içindir. Fakat Allah nezdinde tazarru ise kendi kalbimizi yumuşatmak içindir. Kendi kalbimizi kasvetten kurtarmak içindir. Eğer kalp kasvetten kurtulup yumuşarsa nurlanır. İşte bu kalplerin nurlanmasıdır ki insanların yüzüne yolları açar, insanlara umut bağışlar, insanlara çalışma bağışlar, insanları doğru yola hidayet eder. Takva olunsa Allahu Teala kendi hidayetini insanlara inayet eder. Bu takva kalplerin yumuşaması ve kalplerin letafet ve nurlanmasıdır. Asıl mesele budur. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.